bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ayna Korkusu. Tarık Ali. Everest Yayınları. 2. basım Temmuz 2000. Çeviren Mehmet Armancı. Okuyan Sabahat Bozkurt. Aşıklar hakikati bilmek ister ama hiçbir zaman bunu dile getirmeye yanaşmazlar. Bazı solcuların komünizmle ilişkisi de böyledir. Uzun ve sarsıcı bir aşkın bitişi gibi sonunda hakikati dile getirecek özgürlüğe kavuştukları halde artık bunu duymak istemeyeceklerini anlamışlardır. Ayna Korkusu, Tarık Ali'nin bir Avrupa romanı yazma girişimi diye nitelendirdiği ve 1920'lerden bugüne değin solun macerasının bütün yükseliş ve düşüşleriyle harmanlayan bir romandır. Yeni ve Birleşik Almanya'da sosyalist inançlarından vazgeçmeyi kabul etmediği için işinden olan eski muhaliflerden Vladi, yabancılaşmış oğlu Karl'a yazdığı mektuplarla kendi ailesinin komünizmle uzun ve tutkulu ilişkisinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışır. Bu, aynı zamanda devrime bütün bağlılıklarıyla Çeka'da görev yapmaya başlayan 5L'nin, bu 5L içinde yurt dışı istihbarat örgütünün şefi olan ve Kim Philby'yi örgütüne katan Ludwig'in ve Ludwig'e duyduğu aşk ancak komünist ideale bağlılığıyla eş tutulabilecek olan Vladimir'in annesi Gertrude'un öyküsüdür. Derin bir politik kavrayış gücü ve duyarlılıkla da kaleme alınmış olan Ayna Korkusu, Orta ve bütün Avrupa'nın 20. yüzyılı boydan boya kesen olağan dışı tarihini, Soğuk Savaş'ı öteki tarafından yaşayanların perspektifinden bakan anlatımıyla da tam bir Avrupa romanı olma niteliğini kazanır. Kasvetli bir boşluk içinde yaşıyoruz ve bu yüzyıl neredeyse sona ermek üzere. Yüzyılın tutkusunu da soğukluğunu da yaşadım ben. Donmuş tundraların ötesinde güneşin battığını gördüm. Gerçi kaderime lanet etmemeye çalışıyorum ama bunda çoğunlukla başarılı olamadığım açık. Ne düşündüğünü biliyorum Karl. Sen tarihin bana verdiği cezayı hak ettiğime inanıyorsun. Çağın bu soykırımcı ütopyalar çağının sona erdiğine, işte bu çağın bireyi tuğlaya ve çeliğe, devasa hidroelektrik projelerine, çılgın kolektifleştirme planlarına ve çok daha beterlerine tabi kıldığına inanıyorsun sen. İnsanların ahlaki yapılarını cüceleştirecek ve kolektif ruhlarını ezmek için kullanılacak sosyal mimariye inanıyorsun. Çok da haksız değilsin ama bütün gerçekte bundan ibaret değil. Ben senin yaşındayken annemle babam sürekli cennete giden yollardan söz ederlerdi. Onlar cenneti indirecek köprüden başka bir şey olmayan çok özel bir sosyalist yol inşa ediyorlardı. Hiç ses çıkarmadan aşağılanmayı, yoksulların sürekli küçümsenmesine göz yummayı reddetmişlerdi. Ne kadar da talihliydiler oğlum. Böyle hayaller kurmak ve yaşamını onları gerçekleştirmeye adamak. Şimdi sadece sana ve senin temsil ettiğin dünyaya değil, aynı zamanda daha iyi bir dünya yaratmaya ihtiyacı olan, gel gelelim bugünlerde hayal bile kuramayacak kadar korkutulmuş milyarlarca insana göre ne kadar da çılgın görünüyorlar. Umut dediğimiz şey, korkunun aksine hiçbir zaman edilgen bir duygu olamaz. Umut hareket ister. Aktif insanlara ihtiyacı vardır. İnsanlar şimdiye kadar hep daha iyi bir hayat yaşama ihtimalinin hayalini kurmuşken, birdenbire bundan vazgeçiyorlar. Bunun kesin bir vazgeçme olmadığını biliyorum. Ama zavallı yaşlı Gerhard'ı ikna etmek için çok geç artık. O dönmemek üzere gitti. Bugünler benim gibi insanlar açısından bazen sadece yaşamaya devam etmek için bile çok büyük çaba gerektiren zamanlar. 30'lu yıllarda da öyleydi. Annem bir keresinde babamın Stalin'in adamlarınca öldürülmeden bir yıl önce kendisine şöyle dediğini anlatmıştı. Böyle zamanlarda ölmek yaşamaktan çok daha kolaydır. Onun ne demek istediğini ilk defa anladım. Yaşamın kendisi kötüye benziyor. En berbat işkencede kendi yozlaşmama sessizce tanık olmak. Aslında niyetim bundan daha çok neşeli bir başlangıç yapmaktı. Üzgünüm. Annemle ben, o Dresden'de, ben Berlin'de, Alman Demokratik Cumhuriyeti yurttaşlarının çoğunluğunu etkileyen o boğulma duygusundan kaçacak bir sığınak ararken birbirimize yönelmiştik. Bürokratik dünyamızın merkezinde düzen yattığı için anarşiyi özlüyorduk. Gerhard ve öteki dostlarımız da kesinlikle aynı şeyi hissediyorlardı. Umut dolu gelecekten konuştuğumuz, acı kahvenin buharı ve küçük Slivovitz kadehleriyle ısındığımız o gece toplantılarımızı nasıl severdik. En karanlık günlerimiz bile neşe içinde geçerdi. Şarkılar söyler, şiirler okurduk. Gerhard bayağı güzel taklitler yapar, toplantılarımız hep onun politbüro numarasıyla sona ererdi. Amansızca bir özgürlük umudu içindeydik. Öylesine bir umuttu ki bu, Batı'nın şimdi karşımızda olan manzarasından doğan sıkıcılığı bir süreliğine örtmeyi başaran parıltılarından gözlerimiz körelmişti. Eski düzenin başka hiçbir şey olmasa da en azından bir erdemi vardı. Onun varlığı bile bizi düşünmeye, isyan etmeye, duvarı yıkmaya kışkırtıyordu. Bu uğurda canımızı verseydik, ölüm bir yıldırım çarpması gibi gelir, çok çabuk olurdu. Yeni tek düzelik ise insanı ağır ağır öldürüyor, pasifliğe sürüklüyor. Ancak şimdilik bu kadar karamsarlık yeter. Bu benim annemle babamın hikayesi Karl. Senin ve bir gün sahip olacağını umduğum çocukların için. Çocukluğunda her gün çoğu doğru olan ve hep de birbirini tekrarlayan kahramanlık öyküleriyle beslendin. Okumak üzere olduğun şeylerden nefret edeceksin belki bu yüzden. Tıpkı eskiden yoksulların patatesten nefret ettikleri gibi. Senin yetişip eğitimli ve yetenekli bir genç olarak ortaya çıkmandan bu yana annenle seni aramıza çekmeyi, bizimle konuşmanı, yakınmalarını, korkularını ve hayallerini dinlemeyi başaramadık. Bize neden bir şey söyleyemediğini şimdi anlıyorum. Senin gözünde başarısız insanlardık biz ve gençler için başarısızlık korkunç bir suçtur. Ama bizi nasıl yargılarsan yargıla, yazacaklarımı sonuna kadar okumanı istiyorum. Benim yaşımda zaman bir çavlanı andırır. O nedenle bunu işe yaramaz yaşlı babanın senden istediği son iyilik olarak kabul et. Şöyle bir arada oturup senin çocukluk anılarına gülüşümüz ve birbirimize sırlarımızı açışımızdan bu yana o kadar vakit geçti ki. En son konuştuğumuzda sen hala okuldaydın. Annen hala evdeydi ve duvar duruyordu. Ben ikimizi sadece baba oğul olarak hissetmiyor, iki dost gibi görüyordum. Benim çevremden gerçekten sevip saydığın tek kişi olan Gerhard, bizi seyrederken Vladi, kal gibi bir aslan yavrusuna sahip olduğun için talihlisin derdi. Farklılıklarımız da vardı elbette. Ama ben bunların kuşak, hatta baba oğul farklılıkları olduğuna inanmayı yeğlerdim. Sense son yıllarda benim inançlarımla alay etmeye başladın ve bir keresinde milletin içinde benden dinozor olarak söz ettiğini duydum. Ben 1937'de doğdum. O kadar da yaşlı sayılmam değil mi Karl? Seçtiğin sıfat beni şaşırtmıştı doğrusu. Dinozorlar 1 milyon yıl önce ölüp gittiler. Bizse kafayı hala onlara takmışız. Neden peki? Çünkü soylarının nasıl ve neden tükendiğinin öyküsü gezegenimizin yaşamı hakkında çok şey öğretebiliyor bize. Hatta bir dinozoru genetik olarak yeniden yapmaktan bile söz ediliyor. Kısacası oğlum, ben dinozor olmaktan gurur duyarım. Benzetmen senin tahmin edebileceğinden çok daha açıklayıcıydı. Belki de ta içimizde biz hala aynı saftayız. Ne dersin ha? Benim annem babam komünizmin altın günlerinde olduğu gibi en kanlı yıllarında da devrimciydi. Şimdi Avrupa'da uzak bir ana olan savaş sırasında ben Moskova'da çocuktum. Yaşamamın büyük bölümünü 20. yüzyılda geçirdim. Sen 1971'de doğdun ve talihliysen yaşamının büyük bölümünü 21. yüzyılda geçireceksin. Tek hatırladığın Sovyetler Birliği'nin ölüm sancıları, komünizm adını verdikleri devlet sisteminin nihai çöküşü, annenle benim hiç gelmeyecek bir gelecek uğruna çalışmamız ve Almanya'nın yeniden birleşmesi olacak. Tabii Annenin valizini toplayıp evimizden gidişini hatırlıyorsun. İlişkimizin bozulmasından ve annenin New York'tan gelen iş teklifini kabul etme kararından beni sorumlu tuttuğunu biliyorum. Bardağı taşıran son damlanın benim Evelyn'le ilişkim olduğunu sanıyorsun. Ama bu doğru değil. Helge ile ben böyle bir şeyin asla yaşanmayacağı kadar yakındık birbirimize. Bizimki gibi bir evlilik nasıl biter? Sanırım huyumuz da başka özelliklerimiz de birbirimize çok benziyordu. Evliliğimiz bir tür kendini savunma eylemiydi. Helge'nin dindar Ortodoks Lüteryen ailesinden kopmak için bana, benim de annem Gertrude'dan kurtulmak için ona ihtiyacım vardı. Fakat baskılar ortadan kalkınca sokaklardaki onca çalkantıya rağmen yaşamımız birden bomboş görünmüştü. Kendi kapanımıza kıstırılmıştık. Evelyn bu hikayede sadece bir dipnottu. Evlat, bazen beni komünizm adına işlenen suçlardan da şahsen sorumlu tuttuğunu hissediyorum. Şimdi de DSP'ye, eski iktidar partisi Doğu Alman Komünist Partisi'nin yeniden canlandırılmış biçimi olan Demokratik Sosyalizm Partisi. Girdiğim için kızgınsın. Neden? Neden? Kararımı ilk söylediğimde sesine yansıyan acıyı hala duyabiliyorum. Onların bürokrasisinin parçası olmayı asla kabul etmeyen ben, şimdi senin eski aparatçıkları gizleyen bir maskeden başka bir şey olmadığına inandığın bir partiye neden giriyordum? Nedenin sadece bu muydu Karl? Yoksa kendinin SDP'deki Alman Sosyal Demokrat Partisi hızlı yükselişini ve gelecekteki kariyerini etkileyeceğini mi düşünmüştün? Haksızlık mı yapıyorum? Sana söyleyebileceğim tek şey, benim DSP'ye katılma kararımın senin gelecek yüzyılda bir SDP hükümetine girmeni engellemesinin beni çok şaşırtacağıdır. Okuduklarıma ve duyduklarıma bakarak senin çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Sosyalizmi onun doğal düşmanlarına mantıklı göstermekte, onun yıkıcı yönlerini temizlemekte zaten uzmansın. Bence dine dönmekten daha iyi. Bir papaz ya da din bilimci olsaydın, annenle ben seni kalbimizdeki kiliseden hemen aforoz ederdik. Bir şeyi lütfen anla. Sen şansölyenin salonunda oturduğunda Soğuk Savaş'ın anıları çoktan uçup gitmiş olacak. O zaman çok farklı ve gerçek canavarlarla karşılaşacaksın. Avrupa ve Amerika üslubu değişik de olsa her biri kendi Mein Kampf'ını yazmakla meşgul demagoglarla doludur. Eski faşistlerin o hayvani acımasızlığı yerini haleflerinin yapmacıklı paternalizmine bırakıyor artık. Ben DSP'ye biz doğudan gelenlerin düştüğümüz sefil durumu protesto etmek, insanlara bu sefaletten kolektif bir çıkış yolu olabileceğini göstermek için katıldım. Doğu Almanya'daki intihar vakalarının sayısı Doğu Avrupa'nın başka yerlerinden daha çok olmuştur. Açlıktan ölmüyoruz ama psikolojik olarak ezilmiş haldeyiz. Bizi etkiliyor bu. Karşımızda her ne kadar bizden sadakat bekleyen etiketler varsa ve seçimlerde kime oy vermiş olursak olalım, bu böyle. Bizim o şişko şansölyemizin benimle aynı duyguları hisseden birinin destekçisini tanıyorum. Batılılar geçmişimiz yok edildikten ve Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin tüm izleri silindikten sonra her şeyin yoluna gireceğini düşündüler. Paranın kendi paralarının tılsımlı çözüm olduğunu sandılar. Anladıkları tek dil bu ve onları zayıflıklarından dolayı pek suçlamıyorum. Ne de olsa savaştan sonra düstur olarak para için daha fazla para uğruna çalışmayı benimsemişlerdi ve insanlar ancak o zaman kendi gerçek değerlerini anlayabiliyorlardı. Kendilerini buna öyle bir kaptırdılar ki çoğunun gözünde 3. Reich'taki suç ortaklıklarının anılarını silmeye yarayan bir tedaviye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bizim açımızdan işler o kadar basit değildi. Eski Deutsch, eski Doğu Almanya'nın resmi adı, Demokratik Almanya Cumhuriyeti. Ne kadar berbat ve gülünç olsa da, ki başlangıcından sonuna kadar öyleydi, bir 3. Reich değildi. Böyle bir denklem kurmak aptalcadır. Ayrıca da zekamıza hakarettir. Bunu benim kadar sen de iyi bildiğinden lütfen yeni efendilerinin bu noktayı bilmesini sağla. 40 yıl boyunca farklı kültürler geliştirdik. Örneğin dilimizi ele alalım. Konuşmamız bile farklı. Batıda gramer neredeyse tümüyle unutulmuş. Dutch okullarında yaşam sıkıcıydı. ama anaokullarımız gerçekten iyiydi. Üniversitelerin Prusyacı, Stalinist yapılarında ise tehlike çatlakları 60'lı ve 70'li yıllarda görünmeye başlamıştı. Senin çocukların kum adamı asla göremeyecek. O, çocuklara batıda gösterilen Amerikan pisliğinden çok daha iyi değil mi? Yoksa ben senin sinirlerini bozmaya başlayan zavallı ve tahammülü zor bir moruk muyum artık? Yurdumuzun birleşmesinden mutluyuz. Ama burada her şey ezilmekte olduğu için de üzgünüz. Onların yeni Berlin'i, gelecek yüzyılın resmi Berlin'i, geçmişi silmek, tarihin cinini tekrar lambanın içine sokmak amacıyla tasarlanıp inşa ediliyor şimdi. Ama bir yandan da eski kutuplaşmaları canlandıracak koşulları yeniden yaratıyorlar. Zengin Batılılar daha da zengin olmak için her şeylerini gayrimenkule yatırıyorlar. Otellerimizde kalmaya geldiklerinde kendi havlu ve sabunlarını getiriyorlar. Bize zorla yeni bir homojenlik dayatılıyor. Kuşkusuz bizim de protesto etme özgürlüğümüz var ve bu iyi bir şey. Gerard'ın mektubu radyoda intihar haberini duyduğumun ertesi günü geldi. Birkaç satırlık bir haberdi. Eski bir profesör yanadaki bahçesinde kendini asarak intihar etmiş. Hepsi bu kadar. Gerard'ın mektubunu tekrar tekrar okudum. Bu en yakın dostumun sesiydi. Birlikte bir akşam geçireli daha 15 gün olmamıştı. Benim gibi o da görevinden atılmıştı. Siyasal görüşleri nedeniyle yanadaki matematik profesörlüğünü de sürdüremezdi. Oysa o da herkes gibi duvarın yıkılışını kutlamış birisiydi. Ne yazık ki babası askeri istihbaratta generaldi. Batılılar bizi intikam alırcasına temizliyorlardı. Bana öyle bir şey söyle Karl. Gerard gibi insanları ölüme mahkum etmek Almanya'nın ne işine yarar? Sana onun mektubunu gösterdiğimde ağlamıştın. Çoğunlukla hayal gören, çoğunlukla kendi kendinden kuşku duyan ama asla içine kapanık ya da kederli olmayan o gülümseyen yüzü hatırlıyor musun? İlk başta bir kor sanki. Sonra titreşmeye başlıyor ve çok geçmeden bir alev beliriyor. İnsanın beynine nüfuz eden bu alev işte. Sonuç mu? Sürekli sancı. O zaman zihnim acıya dayanamıyor. Umudun, sevginin, hoş anıların, her şeyin üstüne çıkıp zalimcesine geçmişi örttüğünde önce düşünce ortaya çıkıyor. Sancı asla kaybolmuyor. Ardından bugünkü gibi güzel bir öğleden sonra en iyi ölüm yolu olduğunu düşünüyorum. Neden bahçedeki meşeye asmayayım kendimi? Yarı yarıya kamusal bir eylem. Komşular olayı bildirecekler. Vladi, sonunda bize kalan tek kaçış yolu bu. Batılılar bizi tümden silip süpürmek istiyorlar. Biz hiç var olmamışız sanki. Bizim yaptığımız her şey pislikmiş, boktanmış gibi. Ben insanların bir kere daha süpürülüp atılacak bir çöpmüş gibi görüldükleri bir ülkede yaşayamam. Ruhsal yoksulluk ölümden, küçük düşürülmekten ya da intihardan daha beter. Karl, sen bizi sadece tüm mirası zehirlenmiş, yenik bir kuşak olarak görüyorsun. Onun için Ludwig'in hikayesini anlatmak, babaannem ve benim hakkımda bildiklerinden daha fazlasını söyleyebilme fırsatını verebilir bana. Hemen paniğe kapılma. Küçümsemeni ve acımanı sakla. Seni öylesine sıkı sıkı sarıldığın aygıttan koparmaya ya da kendimi haklı göstermeye çalışıyor değilim. Bu dünyadaki her şey şu anda görecelidir. Senin Hristiyan demokrat yerine sosyal demokrat olmana seviniyorum. İleride bugün için seni onlardan ayıran şeyin ne olduğunu açıklamalısın. En çok istediğim şey bu hikayedeki insanları geçmişle sadece güncel yorumlarını haklı çıkarmak için ilgilenenlerin elinden kurtarmaktır. Bu yüzyılın ateş fırtınalarının biçim verdiği ve onlara rağmen ayakta kalmış olan bizler hiç olmazsa bu kadarını kendimize borçluyuz. Anlatacaklarımı okumak istemiyorsan bunu çocukların ya da onların çocukları oradan çıkartana kadar bir çekmeceye atabilirsin. Belki de sonuna geldiğimde yazdıklarımı kimseye göndermek istemeyebilirim. Okuyacağın şeylerin çoğu benim ürünümdür. Kesin olarak bildiğim gerçeklerin arasında boşluklar öyle kalamazdı. Öyleyse izninle hikayeme eskilerin yaptığı gibi başlayacağım. Evvel zaman içinde, geçen yüzyılın son 10 yılında Galicia'nın Pilvosholesk köyünde adları L harfiyle başlayan 5 oğlan vardı. Bunlar aynı ırmakta yüzerler, aynı okula giderler, aynı kızlara asılırlar ve Avusturya-Macaristan topraklarıyla bütün Rusların çarının toprakları arasındaki sınırda bulunan küçük köylerinin emperyalizmin kaprislerine kurban edilmesine aldırmadan yaşarlardı. Köy birkaç yılda bir el değiştirirdi. Tabii böylece bir yerine iki dil öğrenebiliyor, Puşkin ile Göte'yi ana dilleriyle okuyabiliyorlardı. Babaannen Gertrud bir zamanlar Moskova'da gördüğü bir fotoğraftan söz ederdi. Çocukların hepsi oradaydı. Yüzlerinde muzip kahkahaları, dizlerine kadar inen mayolarıyla tertemiz ve yozlaşmamış, tepeden tırnağa kadar sırılsıklam beş oğlan. Ludwig, Lang, ona hep Freddy derlerdi. Levi, Levitsky ve Lenin Çarlık rejiminin daha baskıcı olduğunu fark edebilmeleri için biraz daha büyümeleri gerekmişti. Avusturyalılar herkesin Almanca gazetelerle dergileri okuyabildiği bir kütüphane ve bir okuma odası yapılmasını teşvik etmişlerdi. Okuma odası köyün gençleri için bile bir buluşma yerine dönüşmüş ve Ruslar orayı kapattığında herkes kızmıştı. Beşli'den aralarında babam Ludwig'in de bulunduğu üçü Yahudi asıllı olup Yidiş dili konuşurken diğer ikisinin ailesi Polonya köylüsüydü. Her şey karışıktı. İnsanlar birbirlerinin dilini anlarlardı. 10. doğum günleri geldiğinde büyük babam ve arkadaşları su gibi Almanca, Rusça, Lehçe ve Yidişçe konuşmaktaydılar. Eski imparatorlukların olumsuz özelliklerini hepimiz biliriz. Ama onların bir de olumlu yanları vardı. Bu imparatorluklar varlıklarıyla egemenlikleri altındaki halkları ortak bir dil ve ortak bir düşman etrafında birleştiriyorlardı. Küçük Pidvosholesk köyünde büyüyen delikanlılar içlerinden birçoğunun birkaç yıl içinde Birinci Dünya Savaşı'nda ölüp gideceklerini akıllarına bile getiremezlerdi. Gerçi yaşadıkları çağın fırtınalarının farkındaydılar. Bir sınır köyünde hayat pek o kadar da durgun geçmez. Burada suçluları, siyasal sürgünleri, çeşitli ordulardan kaçanları, anne baba zorbalığından yılıp kendilerini yeni dünyaya atmaya çalışan çiftleri her zaman görüyorlardı. Şimelka Levitsky'nin babası köy meyhanesinin sahibi olduğu için L'lerin durumları iyiydi. Bu adam siyah kaftanı ve kendisine pek yakışan kara sakalıyla insanda hem korku hem de saygı uyandırırdı. Aslında iyi bir insandı ve en aşağı tabakadan ziyaretçilerini bile sık rastlanmayan bir saygıyla karşılardı.